Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün kör psikologların kapsayıcı ve eşit çalışma koşullarına erişim projesinin araştırma ve öneri raporunun tanıtım webinarını yapacağız. Sizin de gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Şu anda sunumunu aslında ekranda paylaşıyorum. Sunumun ilk kapak sayfasında bastığımız raporun kapağı görünüyor. Aynı şekilde projenin ismi ve araştırma öneri raporu olduğu yazıyor. Sonunda da genel olarak yer alan bütün ifadeleri, cümleleri zaten sesli olarak da dile getiriyor olacağım. İlk olarak kısaca bir derneğimizden söz etmek istiyorum ama ondan önce şu anda bu webinarımız kayıt altına alınıyor. Zaten katılım formunda da bununla ilgili bir onay tutucuğu vardı ama tekrar hatırlatmak istedim. Kısaca derneğimizden söz edecek olursam Engelsiz Erişim Derneği olarak aslında hayatın herkes için eşit, erişilebilir, engelsiz olması için faaliyetler yürüten bir derneğiz. 2005 yılında bir grup kör gencin engelsiz erişim grubu olarak kurduğu topluluk zaman içinde tüzel kişilik kazanmak için 2011 yılında Engelsiz Erişim Derneği'ne dönüşüyor. Ve dernek olarak 2011 yılından beri erişilebilirliği bir lütuf değil, eşit katılımın ön koşulu ve kurumsal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu yüzden de bu doğrultuda faaliyetler yürütüyoruz. Bugün de söz edeceğimiz, yürütmüş olduğumuz bu projede de psikologların deneyimlerini görünür kılmayı, bu deneyimleri veriye ve savunuculuk önerilerine dönüştürmeyi amaçladık. Kısaca projemizden söz edeceğiz ve önerilerimizi sizinle paylaşıyor olacağız. Ben kendimden söz edecek olursam, ismim İpar, İpar Çolak. Ben de bir psikoloğum, lisans eğitimim psikoloji, adli bilimler alanında da yüksek lisans yaptım. Bu şekilde kısaca kendimden de söz edebilirim. Canan, sözü sana bırakıyorum.
Herkese merhaba. Ben de Canan Çam Yücel, Engelsiz Erişim Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Engellilik araştırmaları yüksek lisans programını tamamladım deyip ben de sözü Ayça'ya bırakıyorum.
Merhaba herkese. Ayça ismim. Psikoloğum ben de. Engelsiz Erişim Derneği'nde yönetim kurulu üyesiyim ben aynı zamanda. Şu an için herkesin videosu ve sesi kapalı. Eğer soru sormak isterseniz soru cevap kısmında parmak kaldırabilirsiniz. Eğer kör bir kullanıcıysanız alt Y kısa yolu bununla kaldırabilirsiniz. Ya da metin yazıyla soru sormak istiyorsanız da sohbet kısmından sorularınızı iletebilirsiniz diye söyleyeyim. İsteyenler sorularını buradan aktarabilirler bize. İpar'la tekrar devam edelim. Sunumumuza başlayalım yavaştan.
Tamam. Ben ilk olarak bugün nelerden söz edeceğimize kısaca bir değinmek istiyorum. Sunumumuzda dört tane temel soruya yanıt vereceğiz aslında. Bu araştırmaya neden ihtiyaç duyduk? Nasıl bir yöntem izledik? Ne bulduk ve neler öneriyoruz? Bütün bunların cevabını aslında çok özet bir şekilde verecek olursam neden ihtiyaç duyduk biz bu araştırmaya? Görünmez kalan mesleki bir deneyimi görünür kılmak istedik. Nasıl bir yöntem izlediğimiz aslında veri topladık, anket uyguladık. Bu doğrultuda aslında nicel veri elde ettik. Ek olarak da 17 kör psikologla görüşmeler yaparak derinlemesine görüşmeler yaptık ve nitel bir veri de topladık. Bunların sonucunda ne bulduk? Aslında eğitim hayatından başlayarak psikolojiyle, psikologlukla ilgili bütün süreçlerde çalışma yaşamına uzanan bir yapısal engeller bütünü olduğunu fark ettik. Bununla ilgili de ne öneriyoruz? Erişilebilirliğin bireysel sorumluluklardan çıkarak kurumsal sorumluluk haline getirmek. Bu konuda da kurumların paylaşacağı roller olduğunu düşünüyorum ve bu doğrultuda öneriler geliştiriyoruz. Daha detaylı bir şekilde bunlardan söz edeceğim zaten. Başlangıç noktamız dediğim gibi görünmeyen bir mesleki deneyim var. Bize kurumsal olarak bu konuda pek çok anlatı geliyordu. Hani sahada bildiğimiz aktif bir şekilde yer alan kör veya az gören psikologlar var. Ama bu konuda elde edilmiş derli toplu bir bilgi yok. O yüzden bununla ilgili ne yapabiliriz deyip böyle bir proje yürütmeye karar verdik. Psikoloji alanında kullanılan materyallerin, testlerin, dijital sistemlerin ve kurumsal işleyişlerin tamamının her zaman erişilebilir bir şekilde olmadığını gördüm. Bu durumun kör psikologların mesleki yeterliğinden bağımsız bir şekilde sistemlerin kapsayıcı olarak tasarlanmamasından kaynaklı olduğunu gördük. Bu nedenle de aslında deneyimlerin kayda geçmesi, veriye dönüşmesi ve savunuculuk faaliyetleriyle de birlikte politika önerileriyle desteklenmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de bu projede aslında bütün bu saydıklarımın hepsini yapmış olduk. Çalışmamızı hak temelli bir çerçevede yürüttük. Hak temelli çerçeveyi de dört temel başlıkta ele alabiliriz. Erişilebilirlik, kurumsal sorumluluk, ayrımcılıkla mücadele ve doğrudan katılım. Erişilebilirlik en genel ifadeyle aslında bilgiye, araca, mekana, hizmete bağımsız bir şekilde erişim. Projemiz kapsamında söz ediyorum tabii bunlardan. Kurumsal sorumluluk dediğimizde de bireysel iyi niyet yerine standardize edilmiş, sürdürülebilir düzenlemelerin yapılması ve bunların aslında sadece bir kişi için makul bir düzenleme olmak yerine tam anlamıyla sistemsel bir şekilde devam ediyor ve kurumlardan birbirine de aslında kurumsal hafıza aracılığıyla da aktarılıyor olması. Ayrımcılıkla mücadele kapsamında ön yargı, korumacılık, dışlama tutumlarını daha kapsayıcı tutumlara dönüştürme faaliyetleri yürüttük. Ve bu konuda aslında öneriler geliştirdik. Neler yapılabilir, ne gibi çalışmalar, farkındalık planlamaları yapılabilir. Son olarak da doğrudan katılım başlığında körlerin karar alma ve değerlendirme süreçlerinde direkt olarak özne olması. Biz olmadan bizim için asla düsturuyla da aslında yola çıkarak bu konuda sahada tecrübeli olan her kimse direkt olarak o kişiden öyküyü dinleyerek ve o kişinin önerilerini, ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bir planlama yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Araştırmanın amacı ve kapsamı doğrultusunda aslında kısaca birkaç sayıdan söz edeceğim size. 17 kör psikologla derinlemesine görüşmeler yaptık. 3 tane veri toplama yolumuz vardı. Bilgi edinme başvuruları yaptık. Nicel veriye ulaşmaya çalıştık. Maalesef ki bu süreç çok parlak ilerlemedi ama daha detaylı değineceğim. LFSDM dediğimiz Washington Group ve ILO tarafından geliştirilen iş gücü anketinin engellilik modülü var. O şekilde onu Türkçe'ye çevirdik ve nicel veri topladık. Ek olarak da derinlemesine görüşmeler yaptık. Bütün bunların sonucunda da aslında derinlemesine görüşmelerimizin dört ana bulgu alanı vardı. Bu dört ana bulgu alanının kapsamı eğitim süreci, iş arama ve işe giriş süreçleri, meslek yaşantısı ve alana ilişkin görüş ve önerilerdi. Bütün bunların sonucunda araştırmamız doğrudan kör psikologların deneyimlerinden hareketle mevcut durumu analiz etmeyi ve çözüm önerileri geliştirmeyi amaçladım. Üç katmanlı veri toplama tasarısı olduğundan söz ettim araştırmamızda. İlk olarak bilgi edinme başvuruları. Bilgi edinme başvurularında kamu kurumlarında veri üretimi ve hesap verebilirliği gönül kılmak için aslında biraz daha kurumlardan resmi veri toplamaya çalıştık. LFSDM'yi Türkçe'ye çevirdik ve uygulamasını yaptık. Yani uluslararası sistematik bir veri toplama aracının tam anlamıyla Türkçe bir şekilde herkesin açık erişimine katılmasını sağladık. Ve biz de aslında ilk olarak da bu çalışmamızda onu kullanmış olduk. Derinlemesine görüşmelerimizde de kör psikologların mesleki deneyimlerini direkt olarak kendi ifadeleriyle ele aldık. Bunu analiz edip raporladık. Çalışmamızda etik bir ilke olarak da katılımcılarımızın isimlerini K1, K2 olarak kodladık. Kimliğin hiçbir şekilde açığa çıkmayacağı şekilde bilgileri anonimleştirdik. Buna işte kişilerin çalıştığı şehirler de dahil, birlikte iş yürüttükleri ekip arkadaşlarının isimleri de dahil. Tamamen bütün bilgiler anonimleştirildi. Biraz katılımcı profilimizden söz etmek istiyorum. 17 katılımcımız var az önce de söylediğim gibi. Bu 17 katılımcının %82'si kamu kurumlarında çalışan katılımcılar. 8'den fazla kurum veya çalışma alanı temsili vardı. Bunlar ne şekilde? Farklı bakanlıklarda, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gibi sıralayabileceğimiz pek çok bakanlığa ek olarak da belediyelerde çalışan, kendi özel muayenehanesinde çalışan veya sivil toplum örgütlerinde çalışan, yani çok farklı çalışma alanlarından tecrübesi olan katılımcılarımız mevcuttu. Katılımcılarımızın yaş dağılımlarına baktığımızda da 25-34 yaş arasında 6 katılımcımız vardı. 35-44 yaş aralığında 7, 45-54 yaş aralığında 3 ve bir tane de 55 yaş üstü katılımcımız vardı. O yüzden de aslında yaş dağılımı olarak da oldukça kapsayıcı bir dağılım olduğunu söyleyebiliriz. Ve farklı tecrübe düzeylerinden olması da katılımcılarımızın aslında genel durumu tespit edebilmemiz açısından bizim için oldukça önemli bir veri sağladı. Katılımcılarımızın eğitim düzeylerine baktığımızda %65'i lisans derecesinde eğitimi tamamlamışlar. %23'ü yüksek lisansını da tamamlamış. %12 ise doktorasını da tamamlamış. Doktor unvanını almış psikologlardı. Veri eksikliğini biz bir bulgu olarak değerlendirdik. Çünkü kurumsal olarak kör psikologların bir görünmezliği olduğunu elde ettik. Bunu aslında biraz daha net bir şekilde ifade etmem gerekirse şunu söyleyebilirim. 20 tane bilgi edinme başvurusu yaptık. Çok çeşitli kurumlar aslında. Bunlar TÜİK'ten tutun da bütün bakanlıklara kadar ek olarak CİMER'e. Yani CİMER üzerinden 20 farklı kuruma biz kaç tane psikolog, kaç tane kör psikolog, bu kör psikologların cinsiyete göre dağılımları, yapılan erişilebilirlik düzenlemeleri gibi aslında özel olmayan nicel veriler talep ettik. Ancak bu verilere maalesef ki neredeyse hiçbir kurum için ulaşamadığımızı söyleyebilirim. Yanıt almadığımız kurumlar olmakla birlikte yanıt veremeyeceğini belirten kurumlar da oldu. Aldığımız yanıtlar doğrultusunda 11 kurumun yanıtına itiraz ettik. Ve itirazlarımız sonucunda 8 farklı kurumdan ikinci bir yanıt elde ettik. Ancak maalesef ki aldığımız ikinci yanıtlar da tatmin edici değildi. Bazı kurumlar bu bilgileri paylaşamayacağını, bazı kurumlar ellerinde bu bilgiler olmadığını söylediler. Veya bünyesinde kör psikolog çalışmadığını belirten kurumlar oldu. Ancak bir kurumun farklı birimleri tarafından gelen yanıtlar da olduğu için bu da halen daha çok güvenilir yanıtlar teşkil etmedi maalesef ki. Elde ettiğimiz en net veri diyebileceğimiz şey Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bildirilen bünyesinde 28 adet kör psikolog personelinin olduğunu belirtmesiydi. Bunun haricinde aslında pek de bir veriye ulaşamadık maalesef ki. Peki bu tablo bize ne söylüyor? Yani bu kadar veriye ulaşamamak ne söylüyor? En başında söylediğim bir bulgu olarak veri eksikliği başlığına geliyoruz. Çünkü veri paylaşımı kurumdan kuruma değişiyor. Bir standart yok. Ancak paylaşılan veriler de tam anlamıyla eksik. Erişilebilirlik düzenlemelerine ilişkin bilgi tamamen görünmez kalıyor. Bu konuda hiçbir kurumdan hiçbir yanıt alamadık. Yanıt verilemeyeceği yanıtını bile alamadık. Hani kişi sayılarını paylaşamayacaklarını söylüyor kurumlar. Ancak erişilebilirlik düzenlemelerine dair soru görülmüyor bile. Bunu söyleyebilirim. Bütün bunların sonucunda da aslında hak temelli politika için meslek, cinsiyet, sakatlık ve erişilebilirlik ihtiyacı temelinde veri gerekiyor. Çünkü bir şeyin savunuculuğunu yapmak için ilk etapta veriye ihtiyacımız var. O yüzden de gerçekten şu anda elimizdeki en somut bulgulardan birisi kurumsal bir görünmezlik oldu. Bunun sonucunda ne yapabiliriz diye epeyce kafa yorduk. Ve LFSDM'nin yani iş gücü anketinin engellik modelinin Türkçe versiyonunu kullanmayı planladık. Onlarca dile çevrilmiş bu anket. Ancak Türkçesi yoktu. Washington Group'tan bunu talep ettiğimizde kendilerinde olmadığını ancak bizi yönlendirdikleri farklı kaynaklar oldu. Bu kaynaklar doğrultusunda çeviri yaparsak açık erişim olarak herkese paylaşabileceklerini söylediler. Biz de anketi Türkçe'ye çevirdik bir çevirmen danışmanlığında ve 17 katılımcımıza bu anketi de uyguladık. Bu doğrultuda aslında hem uluslararası geçerli bir çalışmayı, veri toplama aracını Türkçe'ye geçirmiş hem de uygulamış olduk. Peki bu uygulama sonucunda sayısal olarak neler elde ettik? Katılımcılarımızın %76,5'i görmeyle ilgili engel sorularına hiç görmüyorum yanıtını vermiş. Geri kalan katılımcılarımız az gören kategorisindeymiş. Katılımcılarımızın %47'si iş programı görevlerinin yalnızca kısmen düzenlendiğini belirtmiş. Yani aslında kendi yeti farklılığına dayalı olarak düzenleme yapılan kişiler sadece %47, yarının bile altında kalıyor. İş yerinin tamamen erişilebilir olduğunu söyleyenler ise %35. Tamamen diyenlerde de aslında biraz daha detaylı görüşmeler yaptığımızda kişiler şu ifadeleri söylüyor. Herhangi bir düzenleme yapılmasına gerek yok. O yüzden aslında nicel veriyi toplarken tabii ki nitel verinin ne kadar gerekli olduğunu da daha detaylı gördük. Bunları derinlemesine görüşme bulgularımızda da ele alacağız. Ek olarak katılımcılarımızın %70'i işverenleri engelli kişileri işe alma konusunda isteksiz buluyorlar. Yani diyor ki işverenler herhangi bir yeti farklılığı olan kişiyi işe almayı istemiyor. %70 gerçekten bu konuda aslında hiç azımsanamayacak bir rakam. İşverenlerin ötesinde çalışanlarla ilgili bu soruyu yönelttiğimizde ise çalışanları yeti farklı olan kişilerle birlikte çalışma konusunda biraz istekli bulan %58'lik bir kısım var. %58 tabii ki de çok azımsanacak bir rakam değil ama halen daha biraz istekli oranı için oldukça düşük. Çünkü tam anlamıyla istekten bile söz etmiyoruz. Biraz istekli için %58 maalesef ki üzücü bir sayı. Son olarak da aslında devletten yeti farklılığına ilişkin herhangi bir mal veya hizmet desteği almayan %82'lik bir kısım var. Bütün bunların sonucunda aslında elde ettiğimiz nicel verilerin de gerçekten savunuculuk için oldukça önemli olduğunu ve bu anketin de pek çok çalışmada bundan sonrası için de kullanılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Nitel veri kısmında da aslında bulgularımızın bir haritasını sunacak olursam size kısaca şunu söyleyebilirim. Eğitim, işe geçiş, meslek yaşantısı ve mesleğe ilişkin, alana ilişkin görüş ve öneriler diye ana başlıkları söylemiştim size. Eğitim konusunda aslında en özet haliyle eğitim sürecin yani psikoloji eğitimi sürecinden biz sadece lisans eğitiminden başladık çünkü psikologluk temelinde yapıyorduk bu çalışmayı. Eğitim sürecinde kullanılan materyallerin, sınavların ve yazılımların, yazılımdan kastımız aslında çeşitli dijital uygulamalar, erişilebilir olmadığıyla ilgili pek çok anlatı aldık katılımcılarımızdan ve eğitim sürecinin aslında ayrımcılığın kapsayıcı olmayan tutumların ve düzenlemelerin başladığı ilk yer olarak karşımıza çıktığını çok somut bir şekilde gördük. Devamında işe geçiş sürecinde belirsizlik, ayrımcılık kaygısı ve yönlendirme eksikliği olduğunu çok fazla belirtti katılımcılarımız. Meslek yaşantısıyla ilgili ise çok geniş bir başlık bu aslında. Ekip arkadaşım Ayça bunlara çok daha detaylı değinecek ama genel olarak katılımcılarımız dijital sistemlerin erişilebilir olmaması, mesleki araçların kullanılan testlerin erişilebilir olmadığına ve kurumsal tutumların aslında hiç de kapsayıcı bir yerde durmadığına değindiler. Ve maalesef ki çok çarpıcı ve üzerine çok fazla konuşulması, çalışma yürütülmesi gereken bulgular elde ettik. En sonunda da görüş ve öneriler kısmında kişilerin ideal çalışma ortamları ile ilgili tasvirlerini, bağımsız çalışma ile ilgili önerilerini, eşit meslektaşlıkla ilgili düşüncelerini ve hem mesleğin hem de körlüğün bir şekilde kapsayıcı hale getirilmesi, körlükle ilgili kullanılacak her uygulamanın aslında kapsayıcı hale getirilmesiyle ilgili çalışmaların önemine değindik. Ben sadece eğitimde erişilebilirlik kısmından bir giriş yapacağım bulgularımıza. Aslında eğitim kısmını ele aldığımızda görüyoruz ki eşitsizlik eğitim sürecinde başlıyor. Eğitimde erişilebilirlik eksikliği mesleki gelişimin ilk aşamasından itibaren birikimli bir etki yaratıyor. Bu ne demek aslında? Lisans eğitiminde psikoloji eğitimini alırken kişi zaten mesleğe hazır olacağı ilk eğitimi alıyor oluyor ve burada zaten bir eşitsizlik olduğunda, kişi bilgiye tamamıyla ulaşamadığında mesleğe kendini hazır ve yetkin bir şekilde başlayacak şekilde görmüyor. Burada aslında dört ana başlık öne çıktı bizim için. Materyal, ilki materyaller. Materyallerle ilgili katılımcılar erişilebilir olmayan belgelerin paylaşıldığını hocaları tarafından. Yani bana fotoğraf şeklinde belge gönderiyordu. PDF olarak belge göndermiyordu. Sadece kitap veya yazılı çıktı gönderiyordu. Taranmış belgeler okunmuyordu gibi çok fazla anlatıyla karşılaştık. Ek olarak görsel içeriklerin, sunum içeriklerinin, derse gösterilen bir takım materyallerin herhangi bir betimlemesinin olmadığını ve bu konuda da aslında çok fazla bilgi kaybı, bilgiye erişimde eşitsizlik yaşandığını katılımcılarımız anlattılar. Sonrasında uygulamayla ilgili çok fazla anlatı aldık. İlk olarak SPSS, istatistik dersinden çok fazla anlatı vardı. Burada aslında SPSS'in bir uygulama olarak erişilebilir olmamasına yanı sıra hocaların da bu konudaki tutum ve tavırları çok fazla öne çıktı. Kişi şundan söz ediyor mesela. Sen SPSS dersinden zaten muafsın diyen hocaların varlığından. Bu gerçekten üzerine çok konuşulması gereken bir konu. Çünkü dersi veya materyali herhangi bir şekilde erişilebilir hale getirme kaygısı gütmemekle birlikte hocanın herhangi bir çabası ve inancı olmadığı zaman öğrenci yani burada inançtan kastım aslında daha lütufkar bir yerden ziyade biz bu betimlemeyi yaparsak bu öğrenci de herkesle eşit bir şekilde bu dersi öğrenebilir. Bu dersin kaynaklarına erişebilir bilincinde hocanın olması gerektiği. Çünkü bunu yapmadığı takdirde hoca öğrenci zaten bu dersle ilgili herhangi bir şey alması sıfır noktasında herkesle eşit bir şekilde başlayamıyor. Buna benzer şekilde ölçme değerlendirme araçları. Psikoloji eğitiminde pek çok ölçme değerlendirme aracı ve testler var. Burada yaratıcı drama dersi gibi, klinik psikoloji dersindeki ölçme değerlendirme araçlarının kullanılması gibi uygulamalarda aslında hocaların kapsayıcı olmayan tutumlarıyla çok fazla karşılaşıldı. Sınavlarla ilgili okuyucuya bağlı süreçlerden söz etti katılımcılarımız. Okuyucusunun kendisini getirmesini talep eden okullar veya hocalar. Buna ek olarak okuyucudan okuyucuya değişen sınav sistemleri, bunların çok fazla sorun oluşturduğunu ve bu konuda aslında bir standartizasyona gidilmesi gerektiğini gördük. Bu konuda üniversiteler arasında bir birlik olmasa bile şu anda kısa vadede maalesef ki bunu yapamasak bile üniversitelerin engelli öğrenci birimleriyle belki bir faaliyet yürütülerek bu konuda gerçekten çok somut adımlar atılması gerektiği ve bunun çok da aciliyeti olan bir konu olduğunu görmüş olduk. Bilgisayar kullanımının da standartlaşmaması aslında sınavlarla ilgili bir diğer sorun. Çünkü öğrenci bilgisayardan ekran okuyucuyla kendi istediği kadar soruyu okuyup herkes gibi aslında istediği soruda istediği kadar vakit geçirme hakkına erişebilecekken sınavın bir okuyucuyla girerek kendi başına yapamıyor olması gerçek bir problem teşkil ediyor. Son olarak da aslında eğitim süreciyle ilgili bir de mekan konusu söz konusu. Kampüsün erişilebilir olmaması, dersliklerin erişilebilir olmaması, hangi dersin nerede olduğunu öğrenci tarafından bağımsız bir şekilde bulunamıyor olması gerçek birer problem ve aslında ayrımcılık örneği. Ek olarak staj alanlarının ve staj alanlarının erişilebilir olmaması, bu konuda öğrenci için gerekli düzenlemelerin yapılmıyor olması ve yönlendirmelerdeki eksiklikler, kariyer danışmanlıklarındaki eksiklikler gerçek birer problem. Bütün bunların sonunda aslında şunu söyleyerek sonlandırabilirim. Erişilebilir eğitim bireysel bir talebe bağlı destekle değil de eğitim hakkının ayrılmaz bir parçası olarak ele alınmalıdır. Bu kapsamda aslında herkes için eşit eğitimin bir hak olduğu bilinciyle yaklaşırsak zaten erişilebilirlik için ilk adımı atmış olur ve bunun için gerekli önerilerle birlikte yola çıkmış oluruz. Zaten öneriler kısmında daha detaylı bir şekilde neler yapılabileceğine değineceğiz. Şimdi sözü ekip arkadaşıma bırakıyorum.
Tekrar merhaba Ayça, ben devam edeceğim. Ben de İPAR ilk basamağı aslında anlattı eğitim sürecini. Ben de iki ana başlıktan bahsedeceğim bulgulara ilişkin. İlki iş arama süreci, işe geçiş aşaması. İkincisi ise meslek yaşantısı, çalışma deneyimleri olarak iki ana başlıktan elde ettiğimiz bulgulardan bahsedeceğim. Şimdi genel olarak aslında ilk olarak söyleyeceğim şeyler, sonrasında bunun daha ayrıntısına gireceğiz. İş arama sürecinde kişilerin mezun olduğu anda karşılaştığı şeylerden biri ilk olarak belirsizlik. Ne yapacağım, nasıl bir iş bulacağım, iş bulabilecek miyim hatta bununla birlikte tabii kaygı gelmesi. Bu aynı zamanda da sadece iş bulmayla ilgili bir kaygı değil, ayrımcılık yaşayacak mıyım kaygısı da öne çıkan bulgulardan biri. Bir diğeri de yönlendirme eksikliği aslında. Ne yaşayacağım, nereye başvurmalıyım, yani iş aramak için nereye başvurmalıyım? Bu yönlendirmeyi nereden alabilirimle ilgili de bir yine belirsizlik görünüyor iş arama sürecinde. Meslek yaşantısına biraz sonra daha ayrıntılı gireceğiz ama orada da aslında bir şeyler var. Mesela orada da genel olarak bahsedeceğimiz işte mesleki araçların erişebilir olmaması, dijital sistemlerin erişebilir olmaması, işte evrak işlerinin olması ve bunların da tabii ki erişilebilir olmaması, kurumsal tutumlar gibi genel olarak bahsedeceğimiz başlıklar olacak. Şimdi iş arama sürecine geri dönüyorum. Bu başlığımızda aslında pek çok bulgu elde ettik. Genel olarak baktığımızda şimdi işe geçişte tercihlerin kişisel bir tercih bazen olmadığını aslında görüyoruz. Elde ettiğimiz bulgular bunu gösteriyor. İşe başlamada şimdi insanlar yetkinliğine göre ya da isteğine göre, talebine göre iş bazen bulamayabiliyor ya da işte oradaki süreci o şekilde yürütemiyor ve bu süreç tabii ki sadece işe yerleşmekten de ibaret değil. Yani kişi işe girdi ve süreç çözüldü gibi bir şeyden de ibaret değil. O yüzden iş arama sürecindeki sorunlar diyelim devam etmiş oluyor. Öncesinde mezuniyet sonrası için ilk başta bakalım. Kişilerin aslında mezuniyet sonrasındaki o belirsizlik süreci mesleki yönelimlerine biraz geçiş yapmalarına neden oluyor. Yani ben psikoloji eğitimi pek çoğunuz belki biliyorsunuzdur ya da aktaralım. Hani lisans eğitimiyle sonlanan bir eğitim süreci değil. Uzmanlık eğitimi üzerine almak gereken mesleki yönelimlerinize göre eğitimlerin devam ettiği bir süreç olduğu için aslında buradaki eğitim alma isteği mezuniyetle birlikte devam ediyor. Orada kendini geliştirme isteği aslında devam etmiş oluyor. Aynı zamanda şu kaygı oluşmaya başlıyor. Çalışma yaşamına nasıl uyum sağlayacağım? Orada ne yaşayacağım? Neyle karşılaşacağım? Gibi bir endişe de kişilerde oluyor. Ve bununla birlikte de aslında baktığımızda kör psikologların %31'inin ilk 6 ay içinde işe başladığını görüyoruz. %69'u ise ilk bir yıl içinde işe başlamış olarak katılımcılarımızın elde ettiğimiz bulgularda bu şekilde çıktı. Ama buradaki aslında işe geçiş sürecinde bazı katılımcıların önce psikoloji mezunu olmasına rağmen farklı alanlarda çalıştığını görüyoruz. Ekonomik kaygılarla kişiler başka işlerde de çalışmışlar. Sadece yani direkt psikoloji alanında çalışmayan katılımcılarımız var. Kişilerin iş arama deneyimleri aslında erişilebilir bir çalışma ortamı bulma isteği, ayrımcılığa uğrama kaygısıyla birlikte şekilleniyor. Yani ben erişilebilir bir yerde çalışayım, benim için erişilebilir olsun, işimi yapabileyim ve bununla birlikte de aslında ayrımcılığa uğramadığım bir ortam olsun, işimi kendim yerine getirebileyim endişeleri ve beklentileriyle şekillendiğini görüyoruz. Özel sektörde özellikle katılımcıların aktardığı bulgularda kişilerin ayrımcılık yaşadığı ya da özel sektördeki kişilerin mesleki yeterliklerini sorguladığı gibi sonuçlara ulaştık. Yani sen bu işi yapabilecek misin? İşte ben sana şu kadar çocuğu emanet edeceğim. Sen bunu yürütebilecek misin? Mesela özel eğitim rehabilitasyon merkezinde olan bir katılımcı için olabiliyor ya da sen nasıl psikolog olduğun gibi daha hani mesleğine yönelik sorgulamaların yaşandığı bir süreç oluyor. Aynı zamanda da aslında özel sektörde diğer kişilere teklif edilen maaşlardan daha düşük maaşların teklif edildiği durumların olduğu bulgularımıza yansıdı. Bu yüzden de pek çok katılımcı aslında kamu da çalışmayı tercih etmişler. Tabii katılım da kişilerin kamuda çalışmasının hani kamunun daha güvenilir olduğunu düşünmesi. Yani daha iyi olduğu için gelmiyor aslında kişiler. Kamuyu daha iyi olduğu için tercih etmemişler. Sadece daha güvenilir olduğunu buldukları için. Öngörülebilir bir durumla karşılaşacaklarını düşündükleri için. Ve daha ulaşılabilir gördükleri için işte sınavlar vesaireyle giriş olduğu için kişiler için daha ulaşılabilir olmuş aslında kamuda çalışmak diye söyleyebiliriz. Ama buradaki tabii kamuda çalışmanın da bazı zorlukları var. Bunlar da bulguların arasında şöyle yansıyor. Aslında tercih dönemleri belirsiz bazen uzayabiliyor süreçler. Güvenlik soruşturmaları sıklıkla uzun sürmüş ve dolayısıyla kişilerin aslında sınava girdikten sonra bekleme süreçleri uzun olmuş. Bunu bulgularımızda rastladık. Aslında baktığımızda kamu atama süreçlerinin daha şeffaf olması, erişilebilir olması, öngörülebilir olması kritik. Dolayısıyla kişiler özel sektördense daha çok kamuyu tercih etmişler gibi görünüyor ama oradaki dediğimiz gibi ayrımcılık ya da işte mesleki yeterliğin sorgulanması, erişilebilirliğin tam olarak sağlanmaması gibi güvencesiz olduğunu kişilerin düşünmesi gibi aslında nedenlerden kaynaklandığını görüyoruz. Aslında kişiler özel sektörde bazıları kendilerinin yetkin de görmemişler. Meslek eğitim sürecindeki yaşadıkları kapsayıcılık erişilebilirlik sorunlarından kaynaklı. Ben bu alanda yeterli miyim acaba diye düşüncesiyle özel sektöre başvurmaktan çekinen katılımcıların olduğunu görüyoruz aslında. Bazı durumlarda da özel sektörde aslında kişilerin uzmanlık alanlarıyla değerlendirilmediği, sadece engelli olduğu üzerinden değerlendirmelerin yapıldığıyla ilgili de ifadeler, anlatılar bize ulaştı. Özel sektör, kamu sektörü dışında baktığımızda yönlendirme, kariyer danışmanlığı süreçlerinde Yani yönlendirme mekanizmalarının erişilebilir olmadığına dair bulgularımız var. Burada da aslında kişi nereye başvuracağını bilmiyor, nerede iş arayabilecek ya da hangi mekanizmayı kullanabilir? Bununla ilgili yönlendirme ile ilgili eksiklik yaşıyor ve bununla birlikte de aslında bir başka istediği alanda başka çalışan bir kör psikolog varsa onun deneyimini de bilmiyor ya da buna hakim değil, ulaşamadığı için de aynı zamanda. Dolayısıyla orada ne yapacağım, erişilebilir mi orası? Kafasında kapsayıcılığa dair vesaire sorular oluşuyor ve ulaşamadığı için de bu yönlendirici bilgilere ve danışmanlık süreçlerine ulaşamadığı için de aslında tek başına çözüm üretmeye çalışıyor. Yani mezun olduğu an kişi aslında biraz daha işte sudan çıkmış balık gibi diyebileceğimiz şekilde kendi yolunu kendisi bulmaya çalışıyor diye ifade edebiliriz. Öncelikli olarak tabii üniversite sonrasında kör psikologların daha erişilebilir iş arama ya da yönlendirme mekanizmaları ulaşması ile ilgili bu çalışma yaşamına geçiş sürecinde üniversitelerin, kamu kurumlarının, özel sektördeki kurumların, yönlendirme yapabilecek kurumların aslında işbirliği yapması, birlikte hareket etmesi ve meslek örgütlerini de dahil edebiliriz bu sürece. Birlikte hareket etmesi ve yönlendirme sürecini erişilebilir bir şekilde sağlanmasının kişilerin istediği alanda çalışmasını, yapabileceği işlere yönelmesini destekleyeceği bulgularımız arasında aslında belirlenmiş durumda. İşe geçiş sürecinden sonra şimdi biraz meslek yaşantısı ve çalışma deneyimlerinden bahsedeceğiz. Burası aslında projemizin en kapsamlı başlıklarından biri. Çok fazla bulgu elde ettik burada. Burada tabii hani çok ayrıntılı hepsini anlatamıyoruz ama raporumuzu web sitemizden ulaşabilirsiniz. Zaten yayınladık dijital olarak. Oradan da erişebilirsiniz ve çalışmalarımız başlığı altından raporumuza ulaşabilirsiniz. Buradan da ayrıntılı olarak okuyabilirsiniz ama yine de tabii ki burada özetleyeceğim nelerle karşılaştığımızı. Meslek yaşantımızda aslında psikologlar en başta mesleki araçların erişilebilirliğiyle ilgili sıkıntı yaşıyor ve erişilebilir araçlar yoksa eğer bağımsızlık yok olmuş oluyor. Dolayısıyla sınırlanmış oluyor ve kişiler bağımsız şekilde çalışamamaya çalışıyor. Eşit çalışmaya ulaşamamaya başlıyor. Dolayısıyla aslında baktığımızda kör psikologlar pek çok alanda görev yapıyor. Ama burada yaptıkları mesleki araçların erişebilir olmaması ya da kurumsal sistemler erişebilir değilse eşit katılım sağlayamıyor. Dolayısıyla da erişebilir kapsayıcılıkla ilgili sorunlar yaşamaya başlıyor. Katılımcılar az önce İPAR bahsetmişti zaten rehabilitasyon ya da çeşitli bakanlıklar vesaire terapi yapanlar, test yapanlar, farklı sorumluluk alanlar, eğitimler verenler gibi farklı görev tanımlarıyla çalışan psikologlar var. Bulgularımız kör psikologların çalışma yaşamı deneyimlerinden istihdam olanaklarının yanı sıra aslında erişilebilir mesleki kabul, kurumsal tutumlar, meslektaş ilişkilerinin ekonomik koşulların etki ettiğini görüyoruz. Yani bunlar aslında meslek tercihini ya da çalışma alanını motivasyonu ya da işte işbirliği ortamının etki eden faktörler diye söyleyebilirim. Şimdi ilk başta araç ve materyallerin erişilebilirliği en çok öne çıkan bulgulardan biri. Araç ve materyaller kör psikologlar için genel olarak baktığımızda test materyalleri, psikolojik test materyalleri olabilir bunlar. Ya da dijital sistemler olabilir. Yani işte kurumların kullandığı uygulamalar, kurum içi uygulamaların erişilebilirliği olabilir. Ekran okuyucuya ulaşma ya da ulaşamama durumu aslında çok sık önümüze çıkan ifadelerden biriydi. Kağıt temelli işleyişin olması, yani evrakların çok olması, dosyalama sistemlerinin olması, klasörlerin oluşturulması gibi süreçler aslında kişiyi başkasına ya bağımlı hale getirmiş, yani destek alması gerekiyor ya da kendi çözümünü üretmek durumunda kalmışım. Psikolojik testlerle ilgili baktığımızda aslında iş yerlerinde yaşanan sıkıntılardan biri, evet, kişi testi bir şekilde yapmaya çalışmış, kendi çözümünü üretmiş. Ama bu testlerin eğitimlerini almak istediğinde eğitim veren kişiler tarafından kapsayıcı tutumla karşılaşmadığı için alamamaya başlamış. Ya da sen bunu yapamazsın diye önü kesilmiş gibi, aslında bazen erişilebilir yapılabilecek, çözüm üretilebilecek şeylerin hiç denenmeden daha sen yapamazsın şeklinde önünün kesilmesiyle karşılaşılan, hatta işte önce eğitimi alamayan, sadece test için, eğitim için değil, yine süreç içindeki uzmanlık eğitimleri diye bahsettiğimiz işte terapi eğitimleri olabilir ya da farklı alanlarda kendini geliştirmek için kişiler için olan eğitimler olabilir. Almak istediğinde sen bunu yapamazsın dendiğinde, ama kişi bunu araştırdığında belki 10 yıl sonra tekrar başvurduğunda başka yerlerde, aslında başka ülkelerde bu eğitimin körlere verebildiğini öğrendiğinde, tekrar başvurduğunda ancak ulaşabildiğini görüyoruz. Yani kurumların da, kapsayıcı yapısının eğitim veren kurumların da bu noktada olmadığını belirgin şekilde gözlemliyoruz ve çözüm odaklı olmadıklarını görüyoruz aslında. Aynı zamanda çalışılan kurumlarda da benzer tutumların olduğundan zaten birazdan bahsedeceğim. Dijital sistemlere baktığımızda kurumlar içindeki aslında bazı sistemlerin dönem dönem bazı körler eşliğinde, yani körlerle birlikte çözümler üretilerek programların geliştirildiği noktalar olduğunu gözlemledik. Yani bazı uygulamalar aslında körler testini yaparak bu sürece erişilebilirliği programların sağlanmış, ama sonrasında bazı güncellemelerle birlikte bu programların bazı özelliklerinin erişilemez olduğunu ifade eden katılımcılarımız oldu. Bazı kurumlarda ise her yerde farklı uygulamalar kullanıldığı için hiç erişilebilir olmadığını söyleyen, destek almak zorunda kaldığını ifade eden katılımcılarımız da oldu tabii ki. Özellikle öne çıkan durumlardan biri, kişi işe başladığında ekran okuyuculu bir bilgisayara erişmekle ilgili sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Hatta bunu çok uzun süre kendi bilgisayarını işine götürmek zorunda kalan kişilerin olduğunu, ya da kurumda işte bilgisayar ekran okuyucu kurulmasına rağmen bilgisayarın çok eski olmasından kaynaklı ekran okuyucunun çalışmadığı, yeni bir bilgisayar alana kadar yine bir 5-6 ay beklemek zorunda kalan çalışanların olduğunu görüyoruz. Aslında bazı durumlar kurumdan kuruma değişirken, bazı durumlar ise aynı kurumda olan çalışanlar arasında da farklılıklar yaşandığını aslında gözlemliyoruz bulgularımızda. Bunu bize gösteriyor. Kağıtlarla ilgili de yine çok fazla evrak işinin olmasıyla ilgili de kişilerin kendi çözüm yolları ürettiklerini görüyoruz. Yani mesela kendi dosyasını işte Braille etiketleyenler ya da mürekkep yazıyla ilgili eğer bir etiketleme yapması gerekiyorsa etiket makinesini alıp işte dosyaya yazıp yapıştıran katılımcıların olduğunu, kendi çözümlerini, yani bireysel, aslında bireyin üstüne düşen sorumlulukların, yani iş dışında da farklı sorumluluklarla yüklenmesi gerektiğini, kişilerin yüklendiğini görüyoruz. Aynı zamanda tabii fiziksel çevreyle ilgili de bulgular elde ettik. Bağımsız hareketi desteklemeyen bazı kurumların düzenlemelerin yapılmadığı ya da sadece kişinin kendi odasına ulaşabildiği ve bunu hani başka yerlere gidemediğiyle ilgili yöneticisine ilettiğinde, hani sen odana gidip geliyorsun, bu senin için yeterli gibi yine kapsayıcı olmayan tutumlarla karşılaşan katılımcılarımız olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda kurumlardaki bu fiziksel erişilebilirliğin rampa ya da şimdi körler içinde genellikle kılavuz yol olarak görüldüğünü, ama mesela Braille etiketlemelerin ya da sesli anonsların çok fazla olmadığı ya da aslında dokunmatik bazı araçların olduğu ve kişilerin bunlara da ulaşamadığı işte gibi durumlar söz konusu, ya da bazı bilgilerin fotoğrafla geldiği, mesela eğitim veren katılımcıların gelen eğitimlerin fotoğraf şeklinde geldiği ve betimlemelerin olmaması nedeniyle eğitim verirken destek almak zorunda kaldığını ya da başka iş arkadaşlarından destek almak zorunda kaldığını ifade eden aslında katılımcılarımız oldu. Eğer bu araçlar erişilebilir olursa tabii ki kör psikologlar kendi danışmanlık, terapi süreçleri ya da testler yapmaları gereken sorumlulukları, görev aldıkları sorumlulukları, eğitimleri yerine getirebiliyorlar. Burada herhangi bir erişilebilirlik ve kapsayıcılıkla ilgili herhangi bir sıkıntı olmazsa kişiler bunları yapabildiklerini ifade ediyorlar. Tutumlar ve kurumsal kültüre baktığımızda aslında burada da teknik sorunlar var, evet, ama bir taraftan da tutumlar da kişileri ön yargılar olabilir. Mesleki kabulle ilgili işte yeterliliğinin sorgulanmasıyla ilgili durumlar, kişilerin aslında psikolojik olarak kendilerini iyi hissetmemelerine, bununla ilgili de hem mücadele ederken hem de psikolojik olarak da kendileri mücadele etmek zorunda hissettiklerini ifade ediyor katılımcılar. Ön yargılara baktığımızda aslında yöneticilerin yapabilir misin ya da işte iş arkadaşlarının benzer şekilde görevleri sorumluluğu kişiye vermemesi, pasif bırakması ya da aynı zamanda kişinin ben hata yapmamalıyım düşüncesine sevk edilmesi, ben daha çok çalışmalıyım gibi bir psikolojik yük hissetmesi, kendini kanıtlama baskısı hissetmesine sebep oluyor aslında bunlar. Çünkü kişiler ya korumacı davranıyorlar, yani az iş veriyor ya da onun yerine yapmaya çalışıyor. Bu noktada da aslında eşit meslektaşlık durumu ortadan kalkmış oluyor ve kişiyi pasifleştiren, görevlerden uzaklaştıran ya da görünmez kılan aslında kişiyi, yani görünmezleştiren diyebileceğimiz tutumlar ortaya çıkmış oluyor. Aynı zamanda kişilerin baktığımızda sosyal ve mesleki süreçlerin dışında bırakıldığı durumlar da oluyor. Mesela bir yerde kişi yapabilecekken onun yerine bir şeyleri yapmaya çalışmak ya da onu dahil etmemek sürece gibi durumlarla da katılımcıların karşılaştığını görüyoruz. Mobbingle karşılaştığını söyleyen katılımcılarımız oldu. Aynı zamanda bazen şöyle şeyler yaşayan, hisseden katılımcıların anlatıları var. İşte ben erişebilirlik talep edersem eğer çok şey mi istemiş olacağım gibi bir düşünceye kapılıyordum. O yüzden ne kadar az istersem o kadar iyi olabilir diye düşünüyordum gibi aslında kendi üzerinde hani erişebilirlik olduğu noktada yapabileceği işleri yapamayan kişilerin olduğunu da görmüş oluyoruz. Aslında temel olarak baktığımızda destek olduğu zaman bağımsızlığı eğer destekle birlikte güçlendirirsek, hak temelli bir bakış açısıyla bunu yaparsak, karar ve yetkilerde aslında kişi üzerine yani ona vermezsek, karar ve yetki sürecini kişiye vermezsek, korumacılığa gidersek eğer, kişi görevini yapamıyor ama destek verirsek, bağımsızlığını güçlendirirsek eğer, kişiler tabii ki görevlerini yerine getirebildiklerini gözlemlemiş oluyoruz bulgularla birlikte. Aynı zamanda bazı iyi örnekler de var tabii ki. Yani her şey çok kötü diyemeyiz. İyi örneklerde yöneticilerle baktığımızda eğer olumlu bir deneyim varsa, kapsayıcı bir iş ortamı varsa, yönetici destekleyiciyse eğer ya da işte kaynakları sağlıyorsa, uygun şekilde destek olabiliyorsa, ihtiyaçları dinliyorsa, çözüm arıyorsa eğer kişi için, erişebilir konusunda farkındalığı bir miktar varsa ya da buna iletişime, açık iletişime açıksa eğer, bu noktada aslında kişi mesleki sürece dahil olabiliyor, işini yapabiliyor ve görevini yerine getirebiliyor. Ekiple işbirliğinde ise, yani iş arkadaşlarıyla işbirliğinde ise, görev paylaşımı yapılıyorsa, yani mesela bazen eğer erişilebilir bir durum yoksa, yani çözülemiyorsa erişilebilirlikle ilgili durum diyelim ki, orada iş bölümünde erişilebilir olan şeyi kör psikoloğun yapması, diğer işi diğer psikoloğun yapması gibi iş paylaşımında, görev paylaşımında sürecin yürüdüğünü görüyoruz. İş arkadaşlarının da farkındalıkları aslında genel olarak çok fazla yok ama Oradaki kör psikoloğun aktardığı ve ondan öğrendikleri kadarmış gibi görünüyor. Yani toplumsal olarak körlere yönelik farkındalığın düşük olduğunu gözlemlemiş oluyoruz. Zamanla kişiler başta işe başladığında nasıl yapacağız, nasıl çözeceğiz gibi durumlar iş arkadaşlarıyla da yaşanmasına rağmen zamanla ortak deneyimlerle birlikte çözüm arayarak çözümlerin ekip arkadaşlarıyla çözülebildiğini aslında eşit meslektaşlık noktasında sürdürebildiğini görüyoruz. Şimdi mesleki yeterliğe baktığımızda özel sektörde özellikle bahsetmiştik işte sakatlık üzerinden değerlendiriliyor, daha çok uzmanlığı kişinin değerlendirilmiyor diye bahsettiğimiz noktada yine kamuda da ya da kişiler genel olarak mesleki yaşamlarında bununla karşılaşıyorlar. Sadece özel sektöre özgü değil ama orada sıklıkla karşılaşılan bir durum olarak ifade ediliyor diyebiliriz. Şimdi erişebilir süreçler dijital sistemler erişebilir hale getirilirse eğer materyaller erişebilir hale getirilirse iş akışı bir şekilde yürütülüyor. Ve bunun aslında temel olarak beklenti erişilebilirliğin baştan sağlanması yani sonradan çözülmesi yerine kişilerin talebi ben işe gittiğimde benim için erişebilirlik kapsayıcılık ya da diğer kişiler için nasılsa benim için de aynı şekilde olmalı şeklinde bir beklenti söz konusu. İyi örnekler istisna olarak kalmamalı ve aynı zamanda standart olarak tabii ki meslek yaşamında olmalı. Yani bunlar kurumdan kuruma, yerden yere değişmemeli. Kişiler bir yerde çalışırken diğer tarafa işte tayin istersem orada ne yaşayacağım gibi bir kaygı yaşamamalı ve her yerde standart uygulamalar olmalı ki kişiler de mesleklerini iyi bir şekilde performansları iyi bir şekilde sürdürebilsinler. Çünkü eğer kişilerin iş uyumu hem yöneticisi hem ekip arkadaşları iyiyse hem performansı artıyor hem aidiyet hissediyor ortama bağımsızlık artıyor dolayısıyla ve verim artmış oluyor. Yani işteki verimlilik durumu artmış oluyor çünkü bir süre sonra kişiler aslında mücadele etmekten yorulduklarını ve çok da bununla mücadele edemediklerini her an her alanda mücadele etmenin zorlayıcı olduğunu ifade ediyorlar. Bununla birlikte aslında kör psikologların birbirlerinden deneyim aktarımı, akran öğrenmesiyle mesleki deneyimlerini aktarabilecekleri bir dayanışma ortamının da ağın güvenli bir ortamın olmadığı aslında buna ilişkin güvenli alanların oluşturulması gerektiği yani bir dayanışma ağının oluşması gerektiği vurgulanıyor kişilerin birbirine deneyim aktarımına ilişkin. Özellikle mesleğin ilk yıllarında başka diğer kör psikologların deneyimlerine ihtiyaç duyduklarını ifade ediyorlar. Mesleki kurumlara baktığımızda mesleki kurumlarda özellikle kişilerin çoğunlukla önemli bölümü mesleki bir örgüte üye olmadığını ya da üye olduysa da bir süre sonra pasif şekilde orada kaldığını ifade ediyor. Bunun sebebi olarak da üyelik durumlarının erişilebilirliğinin olmaması, web sitelerinin, sosyal medyalarının erişilebilir olmaması ya da dijital materyaller, dergiler yayınlıyorlarsa oradaki materyallerin erişilebilir olmaması nedeniyle kapsayıcı bir ortamın olmadığını düşünüyorlar ve dolayısıyla da bu ortamdan uzaklaştıklarını ifade ediyorlar. Ama tabii mesleki örgütlere kişiler katılmadığı için ya da katılamadığı için de aynı zamanda bu örgütlerdeki mesleki temsilin düşük olduğunu gözlemliyoruz. Yani aslında mesleki örgütlerde değişim yaratılabilir noktaları olmasına rağmen temsilin düşük olmasından kaynaklı ve psikologların genel olarak aslında hem meslek yasalarının olmaması ve bunların işte kör psikologlara daha yoğun yansıması ya da diğer psikologların yaşadığı farklı sorunlara bağlantılı olarak aslında kör psikologların sorunlarının daha arka planda kaldığını, görünmez olduğunu ifade ediyor katılımcılar. Katılımcıların geliştirdiği erişebilir çözümlerine baktığımızda genel olarak eğer sistemler dijital sistemler erişilebilir değilse ya bir arkadaşından ya stajyer ya sekreter birilerinden bağımsızlığını engelleyecek şekilde destek almak zorunda kaldığını gözlemliyoruz. Bununla birlikte Meslek arkadaşlarıyla, ekip arkadaşlarıyla eğer çözüm üretebiliyorsa, işte erişilebilir olmayan kısımları diğer arkadaşlarının yapması, erişilebilir olan kısmı kendisinin yapması gibi bir çözüme ulaştığını bazı katılımcıların gözlemliyoruz. Braille kullanımı sıklıkla görülüyor. Yani kişiler işte dosyaları erişebilir yapma için üzerine Braille etiketler yapabiliyor ya da görüşme yapıyorsa oradaki notları tutmakla ilgili eğitim yapıyorsa eğitim verirken yine Braille küçük notlar alarak sunumlarına katılımcılar oluyor. Ekran okuyucu ve destekleyici uygulamaları kullandığını ifade eden katılımcılarımız oldu. Yani işte bir şey fotoğrafsa erişebilir değilse bunu uygulamayla erişebilir hale getirmek ya da işte ekran okuyucu zaten her kurum için en önde gelen taleplerden biri katılımcılar için erişebilir bir bilgisayara erişmek ekran okuyucu aracılığıyla önemli çözümlerden biri. Öncelikli olarak ekran okuyuculu bir bilgisayar talep ediyor diyebiliriz kör psikologlar. Materyalleri dijitalleştirme, yani eğer bir evrak geldiyse ya da bir test varsa o da olabilir. Hani erişilebilir hale getirebiliyorsa bir sunum varsa ya da eğitime katıldıysa eğer oradaki bir sunum bunu dijital ortama aktarma, bu şekilde faydalanma gibi çözüm üretme diyebileceğimiz bir yöntemde katılımcılar kullanıyor. Dolayısıyla bu şekilde gündelik yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışan küçük çözümler üretmeye çalışıyorlar diye söyleyebiliriz. Kişiler aslında erişilebilirlikle ilgili eğer sorunla karşılaşırsa erişilebilirliğe dair ne yapıyorlar diye baktığımızda öncelikle kurum yönetimine başvuruyorlar. Sonrasında aslında resmi kanalları kullanıyor bir şekilde. Bazen bireysel çözümler üretmeye çalışıyor. Şikayet mekanizmasını kullanmak yerine ben bunu bu sorunla karşılaştım, bunu nasıl çözebilirim gibi bir noktadan ilerleyebiliyor. Bazı kişilerin kurumsal ve yapısal olarak umutsuz olduğunu gözlemliyoruz. Bazı katılımcılardan elde ettiğimiz bulgular. Yani ben bunu şikayet etsem de zaten bu çözülmeyecek gibi. Ya da daha önce yaptım zaten ne değişti ki gibi. Aslında katılımcıların ifadeleri var. Mücadele yorgunluğu olduğunu gözlemliyoruz. Yani kişiler o kadar alanla, o kadar çok şeyle mücadele etmişler gibi görünüyor ki bu noktada artık geri çekildim, artık bununla mücadele etmiyorum. Ekran okuyucumda işte başka yere tayinim çıktı, gelmedi ama artık istemekten bile vazgeçtim diyen katılımcılar olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda katılımcıların aslında şikayet mekanizmalarını kullanamama gibi bir durumla da karşılaştığını söyleyebiliriz. Yani bazen o sistemlerin erişebilir olmaması ya da işte bu mücadele yorgunluğundan kaynaklı durumlardan aslında kişiler bazen de şikayet mekanizmalarını kullanmadıklarını ifade ediyorlar. Kendi çözümümü, günlük rutin çözümümü bulmaya çalışıyorum ve yoluma devam ediyorum şeklinde ifade eden katılımcılar var. Bazen de katılımcıların bazıları da ben çözümü götürüyordum. Yani hani o kadar çözümsüz bir noktada kalıyordum ki işte bunu bilgi işleme mesela ben anlatıyordum. Bunu bu şekilde çözebilirsiniz, şu şekilde bunu yapabilirsiniz şeklinde benim yönlendirmelerimle çözülen sorunlar oldu diyen katılımcılarımız da aynı zamanda oldu. Zaman zaman hatta belki de çoğu zaman katılımcıların bazıları bunu ifade etti ama geçici çözümler kurumlarda olduğunu görüyoruz. Yani bunu aslında üniversitelerde de gözlemliyoruz. Çalışılan kurumlarda da evet bir kör psikolog bir şey çözmüş ya da bir öğrenci çözmüş ama o kurumda bu yerleşik bir hale gelmemiş. Ve kişi oradan gittiğinde başka bir kör öğrenci ya da başka bir kör çalışan oraya geldiğinde o uygulamalar o kişiye tekrar baştan aslında uygulanmamış. Yani bunlar standartlaşmadığı için kişiler yine geçici çözümleri bireysel olarak üretmeye, bu yükün altına kalmaya devam etmişler. Aslında erişilebilirliğin yalnızca bir hak meselesi olmadığını biliyoruz. Aynı zamanda kurumun aslında verimliliğini arttıran bir durum olduğunu biliyoruz ve bu standart uygulamaların her kurumda, her çalışan için olması gerektiğini ısrarla tabii ki raporumuzdan da çıkan bulgulardan bu vurguluyoruz diye ifade edeyim. Canan'a devredeyim.
Tekrar merhaba herkese. Şimdi aslında İPAR araştırmamızın tüm temel aşamalarından bahsetti. Bulgulardan, eğitim sürecinden bahsetti. Ayça işe giriş ve meslek yaşantısı ve çalışma deneyimlerinden bahsetti. Ben de bulgularımızın dördüncü kısmı olan görüş ve beklentiler kısmından bahsedeceğim. Ve sonrasında da aslında Engelsiz Erişim Derneği olarak bu araştırma projesi kapsamında bizim önerilerimiz neler? Bunlardan bahsederek sunumu toparlamaya çalışacağım. Şimdi biz görüş ve beklentileri aslında dört aşamada inceledik. Bir tanesi aslında katılımcıların ideal çalışma ortamını tanımladıkları kısım. İkincisi geliştirilmesini gerekli gördükleri araçlar, sistemler. Üçüncüsü mesleki haklar ve eşitlik konusunda katılımcıların değerlendirmeleri neler oldu? Dördüncüsü de kurumların üstlenmesi gereken rollere ilişkin katılımcıların görüşleri neler? Bunları aktarmaya çalışacağım. İdeal çalışma ortamına baktığımızda aslında kişilerin enerjisini sürekli erişilebilirlik sorunlarını çözmeye harcamadığı bir ortam olarak tanımladıklarını görüyoruz. Yani enerjisini doğrudan mesleki deneyimlerine, mesleki çalışmalarına, üretimlerine harcadıkları bir ortamı kendileri için ideal bir ortam olarak tanımladıklarını görüyoruz. Kurum içerisinde kişilerin doğal olarak var olabildikleri bir yapı aslında ideal çalışma ortamı yine katılımcılarımızın tanımlamaları arasında yer alıyor. Mesela ekran okuyucularla uyumlu sistemlerin hazır olması, az önceki bulgularda da arkadaşlarım bahsettiler hem eğitimde hem istihdam sürecinde. Biliyorsunuz kör kullanıcıların aslında bilişimde kullandıkları temel şey ekran okuyucu ve buna erişemediğinde kişi işlerini yaparken bağımsızlaşamamış oluyor. Dijital süreçlerin erişilebilir olarak tasarlanması, bilgiye herkesle aynı anda erişebilmek, fiziksel yönelim kolaylığı yani bulunduğu kurumlarda, iş yerlerinde bağımsız olarak hareket edebilmek ve tabii ki iş yerine ulaşım da bunun içerisine dahil oluyor. Erişilebilir eğitim materyalleri az önce Ayça bahsetmişti. Psikoloji bölümünde eğitim bittiğinde aslında öğrenme süreci tamamlanmış olmuyor. Eğitim sürekli devam ediyor ve dolayısıyla burada da erişilebilir eğitim materyallerine meslek yaşantısında ulaşabilmek önemli. Yani bunların olduğu durumlarda ideal bir çalışma ortamına kavuştuğunu ya da kavuşacağını düşünüyor katılımcılar. Aslında erişilebilirlik ihtiyacının kişiye özel bir talep gibi görülmediği bir ortam da ideal çalışma ortamı gibi tanımlanıyor. Herkes için doğal kabul edildiği bir kurumsal yaklaşım olduğunda aslında o zaman ideal bir ortama kavuşabiliriz diye ifade ediyor yine katılımcılarımız. Hem erişilebilir hem de güvenli ortamın olması, öngörülebilir ve rahatlatıcı bir alan olması yani sürekli risklerin bulunmaması, kişinin kendini güvende hissetmesi de ideal bir çalışma yaşamı için önemli görülen kriterlerden. Karmaşık olmayan mekan düzenleri, sürekli eşyaların yerlerinin değiştirilmemesi, kişinin kendine ait bir kullanım alanının olması ve neyi nerede arayabileceğini, bulabileceğini biliyor olması önemli. Gürültünün mümkün olduğunca az olduğu çalışma alanlarının olması yani yalıtımın olması özellikle görüşme odalarında ya da işine ulaşacağı binanın fiziki koşullarında sabit yerleşimler yani iç mekanlardaki mobilyaların ya da eşyaların düzenli yerleştirilmesi gelişigüzel yerleştirilmemiş olması. Bağımsız hareketi kolaylaştıran yönlendirme sistemleri yine iç mekanlarda da çok önemli. Bazen büyük hastanelerde ya da bakanlıklarda, kurumlarda çalışıyor olabiliyorlar tabii ki kör psikologlar. Bu nedenle bunlar da ideal çalışma ortamı için gerekli olan koşullar olarak katılımcıların bize sunduğu koşullar. Kişinin kendisini sürekli kanıtlamak zorunda hissetmediği durumlar, ortamlarda ideal çalışma ortamı olarak tanımlıyor katılımcılar. Çünkü kişiler sürekli kendilerini anlatmak zorunda kaldıklarını, her yeni işe girdiklerine de yeniden kendilerini anlatmaları gerektiğini ve bunun artık bir yorgunluk yarattığını ifade eden katılımcılarımız olmuştu. Sürekli mesleki yeterliliğinin de sorgulanmadığı bir ortam. Aslında bundan Ayça da bahsetmişti. Bu tarz ortamların ideal çalışma ortamı olduğunu ifade ediyorlar. Farklılıkların olağan kabul edildiği bir kurum kültürünün olması, aslında farklılıkların zenginlik olduğu, herkesin yeti farklılığıyla var olabildiği ortamlar ideal ortamlar olarak tanımlanıyor. Aslında bunun erişilebilirlikten daha geniş bir çerçeveye sahip olduğu söyleniyor. İdeal çalışma ortamının. Çünkü bu eşitlik, bağımsızlık ve aidiyet duygusuyla iç içe geçen bir durum aslında. Bu şekilde tanımlıyor katılımcılarımız ideal çalışma ortamını. İkinci kısma geldiğimizde de aslında öncelikle geliştirilmesi gereken araçlar, sistemler ve uygulamalar diye neler olabilir sizce diye sordu katılımcılarımıza ve şimdi onların bu konudaki dile getirdiklerini size aktarmaya çalışacağım. Öncelikle geliştirilmesi gerekenler olarak öncelikle katılımcılarımız şunları sıraladılar. Mesela psikolojik testlerin erişilebilir olması, uygulanabilir olması ve aslında yani tüm psikologlar gibi kör psikologların da kullanabiliyor olması. Dijital sistemlerin yine erişilebilir olması. Evet, sistem dijital olabilir ama her dijital sistem erişilebilir olmuyor. Dolayısıyla bunun körler için de erişilebilir ve kullanılabilir olması öncelikli diye nitelendiriyor katılımcılarımız. Eğitim materyallerinin yine erişilebilir olması. Burada yine kastettiğimiz özellikle uzmanlık alanlarında ya da işte katılınan mesleki eğitimlerdeki eğitim materyallerinin kişilere dijital olarak okunabilir formatta ulaştırılabiliyor olması. Tabii ki toplu taşıma sistemleri de burada çok önemli çünkü insanların iş yerlerine gidebilmeleri için kullandıkları toplu taşımaları erişilebilir bir şekilde ulaşabilmeleri ve o yolculuğu rahat kimseye bağımlı olmadan yapabiliyor olmaları da önemli. Kurumsal yazılımlar bunlardan özellikle çok fazla bahsediliyor. Mesela bazı sistemlerin hala işte oradaki bir şeyi tıklamak için gören kişiden destek almak zorunda kalındığını ifade eden katılımcılarımız oluyor. Dolayısıyla hani gören bir kullanıcı için sistem gayet kullanılabilir olurken kör bir psikolog için böyle olmayabiliyor ve kişiden destek almak durumunda kalabildiğini ifade eden katılımcılarımız oldu. Destekleyici teknolojilerin öneminden yine bahsetti katılımcılarımız. Bunların kesinlikle öncelikli olarak geliştirmesi gerektiğinden bahsettiler. Günümüzde körler bilişim teknolojilerini çok aktif kullanan bir grup ancak dediğimiz gibi bunun erişilebilirliği eğer sağlanmadığında tam olarak kapsayıcı olarak kullanılamıyor. Genellikle katılımcılarımızın aslında temel olarak değindiği en önemli şey birçok mevcut sistemin gören kullanıcılar göz önünde bulundurularak tasarlanmış olması, yani görsel olarak o işte güzel herhangi bir görüntü bozukluğu olmadığında ya da ekran tam olarak gören tarafından okunabiliyor olduğunda kör içinde bu erişilebilirdir gibi düşünülüyor. Halbuki o ekran okuyucuyla uyumlu olarak geliştirilmemiş olduğunda oradaki bazı bilgilere kör psikologlar erişememiş oluyor. Ayça da bahsetmişti, erişilebilirlik çoğu zaman sonradan düşünülen bir konu. Bu da katılımcılarımızın özellikle çok fazla vurguladığı maddelerden birisi. Oysa ki erişilebilirlik sonradan düşünülmemeli. Mümkün olduğunca en baştan itibaren herkesi kapsayan sistemlerin geliştirilmesi önemli. Mesleki yaşamda ve gündelik yaşamda bağımsızlığın sınırlandırılması da aslında katılımcılarımızın çok fazla dile getirdiği konulardan birisi. Burada da bağımsızlık hem materyallerin kullanımı olsun hem bina içlerindeki bağımsız hareket edebilme olsun. Aslında tüm bağımsız yaşam becerilerini kastediyoruz burada. Dijital erişilebilirliğin özellikle önemini çok fazla vurguladı katılımcılarımız. Dolayısıyla burada dijital uygulamaların geliştirilmesi kesinlikle kıymetli ama bunların erişilebilir ve kapsayıcı olmasına dikkat etmek ayrıca önem taşıyor. Ekran okuyucularla uyumlu olmayan yazılımları az önce de söylemiştim. Bunlar yine çok fazla dile getirildi. Dolayısıyla mümkün olduğunca bunların bir gözden geçirilmesi gerektiğinde kör kullanıcılardan bu konularda geri bildirimler alınması önemli. Erişilemeyen web siteleri mesela bilgiye ulaşımı da engelliyor. Dolayısıyla bunlar da geliştirilmesi gereken öncelikle sistemler arasında yer alıyor. Özellikle güncellemeler sonrasında bozulan sistemlerden çok fazla bahsetti katılımcılarımız. Yani bazen bir sistem kullanılabilir olurken yeni bir güncelleme geldiğinde kullanılamaz olması bizim psikologların da dile getirdiği aslında sorunlardan birisi oldu. Kağıt temelli işleyiş tabii ki yine dile getirilen sorunlardan birisi. Çünkü çok fazla evrak olduğunda insan desteğine fazlaca ihtiyaç duyuluyor ki bu da bağımsızlık ve özerklik duygusunu zedeleyen bir şey. Psikolojik değerlendirme araçlarının erişilebilir olmaması yine dile getirilmişti. Yani terapi eğitimlerinde kullanılan görsel materyallerin betimlenmiyor olması, aslında bunların betimlemelerinin olmaması kör psikologların bu materyallere tam olarak ya yani buradaki bilgilere tam olarak erişememeleri anlamına geliyor ki bu da bunun aslında öncelikli olarak geliştirilmesi gereken şeylerden biri olduğunu tekrardan vurgulamış oluyoruz. Erişilebilir akademik kaynak eksikliği yine aynı şekilde kişinin kendi mesleki gelişimi açısından da önemli. Dolayısıyla aslında herkesin eriştiği kaynaklara kör psikologların eş zamanlı erişemiyor olması da bir sorun ve bu da geliştirilmesi gereken durumlardan birisi. Teknolojik alandaki beklentileri var katılımcıların. Mesela bunlar neler? Yapay zeka destekli çözümlerle görsel bilgi aktarma. Bununla dair katılımcılarımızdan çok fazla geri bildirim gelmişti. İşte jest, mimik gibi gözle görülebilen ifadelerin yapay zekayla kendilerine aktarılabiliyor olmasının daha fazla işlerini de kolaylaştırabileceğini söylemişlerdi. Materyallerin erişilebilir hale getirilmesi yine teknolojiyle sağlanabilir. Bu aynı zamanda teknolojinin bu şekilde desteklenmesi, bağımsız çalışma imkanlarını arttırması bakımından da önemli görülüyor. Erişilebilirliğin kurumsal zihniyete dönüşümünü kesinlikle önemli gördüğünü söylüyor katılımcılarımız. Bulgularda da bu ortaya çıkıyor. Yani herkesin eşit katılım hakkı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla bunun bir kurum kültürü haline dönüşmesi kesinlikle çok kıymetli. Tabii ki burada bütüncül bir yaklaşım önemli. Hem dijital sistemlerden fiziksel çevreye, toplu taşımadan eğitim materyallerine, bunların hiçbiri birbirinden bağımsız olarak düşünülmemeli ya da biri diğerinden daha az önemli diyemeyiz. Bunların hepsi birbirini tamamlayan, bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gereken durumlar. Aslında erişilebilir kapsamlı bir hak alanı. Hani az önce Ayça bir örnekte de bahsetmişti. Bunu istersem işte fazla bir şey mi istemiş olurum diyen katılımcılarımız oldu diye. Aslında bunu düşünmemize gerek olmamalı. Çünkü erişilebilir gerçekten bir hak alanı ve bunu talep etmekten çekinilmemesi de gerekiyor. Katılımcılarımıza buradaki aslında görüş ve beklentilerinde üçüncü kısımda mesleki haklar ve eşitlik bağlamında sorular yöneltmiştik. Şimdi ona dair bulgularımızı paylaşacağım. Aslında yapısal sorunlarla karşılaştıklarını ifade eden katılımcılarımız oldu. Mesleki hak kayıpları, yani bu aslında genel olarak psikologluk mesleğinin hak kayıpları olmasıyla birlikte kör psikologların bu kayıplardan daha derin etkilenmesinden bahsetti katılımcılarımız. Yine uzmanlık alanlarına erişimde yaşanan eşitsizlikler, mesleki haklar ve eşitlik bağlamında kör psikologların çalışma yaşamını sınırlandırdığını görüyoruz. Akademik süreçlerdeki dışlayıcı uygulamalar, yani hem eğitim sürecinde İPAR bahsetmişti hem de meslek yaşantısında Ayça. Burada dışlayıcı uygulamalar derken kişilerin eğitimlere bazen kabul edilmemesi, bazen eğitimlere kabul edilmesi ancak herhangi bir erişilebilirlik kapsayıcılıkla alakalı çalışmanın yapılmaması nedeniyle o eğitimin aslında fiziksel olarak dışında bırakılmış olmak. Yine eşitlik ve haklar bağlamında önemli bir sorun alanı olarak ortaya çıktı. Tabii ki çalışma yaşamındaki ön yargılar hem yöneticilerin hem iş arkadaşlarının, ekip arkadaşlarının ya da oradaki diğer çalışanların ön yargılı tutumları, yine mesleki haklar ve eşitlik bağlamında katılımcılarımızın güçlük yaşadıkları alanlar olarak karşımıza çıkmıştı. Sürekli mesleki yeterliliklerinin sorgulandığını ifade eden katılımcılarımız oldu. Terapi yapamayacaklarına, yani kör psikologların terapi yapamayacaklarına dair ön yargılarla sürekli karşılaştıkları, Uzman kimliklerinin ikinci plana itilmeleri yine karşımıza çıkan sorun alanları. Burada daha çok körlüklerinin ön plana çıkarılması, mesleki yeterliliklerinin sorgulanması ve aslında yapabileceklerinden öte yapamayacaklarına odaklanılması. Aslında erişilebilirlik eksikliği mesleki yeterliliği doğrudan etkileyen aslında bir yandan da bir hak ihlali. Çünkü kişiler aslında burada erişilebilir materyallere ya da kaynaklara ya da sistemlere ulaşamadıkları için kendileri de bunu zaman zaman aktaramamış durumuna getirilebiliyorlar. Ya, tabii ki yine erişilebilir olmayan eğitim materyalleri, fiziksel ve dijital çalışma ortamlarının uygun olmaması, değerlendirme süreçlerinin mesleki durumlarını zorlaştırması ve bunlar yine mesleki haklar ve eşitlik bağlamında kişileri güç durumda bırakan konular. Aslında engellilik konusunun yeterince görünür olmaması da katılımcılarımızdan gelen geri bildirimler arasındaydı. Yani engellik, yani psikologların daha haklar ve eşitlik bağlamında birçok hakka erişememiş olduğu, burada kör psikologların haklarının daha geri planda kaldığı katılımcılarımız tarafından ifade edildi. Yani erişilebilirlik meselesi aslında bu hak mücadeleleri arasında geri planda kaldığı ifade edildi. Eşit meslektaşlar olarak görülmeme, sürekli yardım edilen yardım alan konumunda görülme ya da karşısındaki kişiler tarafından gerek bu bazen iş arkadaşları olsun gerekse bazen o ortama giren bazen belki danışanlar olabilir. Eşit meslektaşlar olarak görülmemesi, hep yardım edilmesi gereken kişiler olarak değerlendirilmeleri, katılımcılardan gelen aslında yine geri bildirimler, bunların hepsinin eşitlik hissini zayıflattığı katılımcılar tarafından sıkça ifade edildi. Meslek yasasının olmaması yine aslında önemli sorun alanlarından birisi. Burada mesleki temsilde görünürlük ve örgütlenme ihtiyacı tabii ki de ortaya çıkıyor. Yani bir örgütlenme ihtiyacına, dayanışma ağlarının kurulmasına çok ihtiyaç olduğu söyleniyor. Mesleki haklar konusunun bireysel deneyimlerle sınırlı olması aslında bu. Yani hepsi birlikte ele alınmalı. Yani mesleki örgütler, kamu kurumları, ya bunların hepsi bir politika olarak işbirliği içerisinde ele alınması gereken konular. Yani bu tek başına bir kişinin çözebileceği bir konu değil. Kurumların üstleneceği rollere gelince buradaki dördüncü kısımda katılımcılarımıza sorduk. Hani sizce kurumlar burada ne gibi roller üstlenebilir diye. Üniversitelerden kamu kurumlarına, meslek örgütlerinden sivil toplum kuruluşlarına kadar aslında herkesin üzerine düşen roller olduğu ifade edildi. Erişilebilirlik konusu çoğu zaman bireysel çözüm üretme ve kişisel olarak sorunların çözülmesi seviyesinde bırakılıyor. Aslında bunun böyle olmaması gerektiğini zaten birkaç kez de tekrarladık. Bunun bir hak olduğunun her zaman savunulması gerektiği ifade edildi katılımcılarımız. Kurumsal düzeyinde sürdürülebilir ve standart hale gelmiş uygulamalar olmalı dedi yine katılımcılarımız. Peki kurumlar neler üstlenebilir, hangi rolleri üstlenebilir diye somut olarak toparlayacak olursak da erişilebilir materyal üretmeli, eğitim süreçlerini kapsayıcı hale getirilmesi önemli, çalışma yaşamında eşit katılımı sağlanması, mesleki hakların korunması. Bunların hepsi aslında birinci öncelikli olarak kurumların üstleneceği roller arasında sayıldı. Peki üniversiteler ne yapabilir diye sorduğumuzda aslında engellilik konusunda farkındalıkların gelişmesine katkı sağlayabilir, kapsayıcı bir kültür oluşturabilir, erişilebilir bilgi üretilmesine katkı sağlayabilir dendi. Meslek örgütleri ve STÖ'ler yani sivil toplum örgütleri neler yapabilir? Savunuculuk, görünürlük ve kamuoyu oluşturma açısından daha aktif bir rol üstlenebilirler. Yani erişilebilirlik genel mesleki sorunların gölgesinde kalmamalı, görünmez olmamalı. Önceden planlama yapılması gerekir dedi katılımcılarımız. Kapsayıcı politikaların geliştirilmesi gerekir. Eşit katılımın temel bir ilke olarak benimsenmesi Önemli. Kalıcı bir çözüm için, erişilebilirlik ve eşitlik için tüm aslında üniversiteler, kamu kurumları, meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleri bir arada roller üstlendiği çok katmanlı bir yaklaşıma ihtiyacımız olduğu ortaya çıkan en önemli bulgulardan. Bireysel iyi niyetin önemli, bireysel iyi niyetin önüne geçen hak temelli kurumsallaşmış politikaların olması gerektiği de katılımcılarımızın sıkça vurguladığı temel konulardan. Bulgularımız burada sona erdi. Son kısımda birkaç dakika içerisinde toplamaya çalışacağım. Kendimiz, yani biz Engelsiz Erişim Derneği olarak bu araştırma projesi sonucunda katılımcılarımızdan aldığımız tüm bu yoğun geri bildirimlerle ne gibi öneriler ortaya çıkardık? Bunları size anlatmaya çalışacağım. Bunları da yine başlık başlık gidiyor olacağım. Eğitim süreci, iş arama süreci, meslek yaşantısı ve çalışma deneyimleri ve dördüncü olarak da yine görüş ve beklentilere yönelik öneriler. Önce eğitim sürecine dair önerilerimizi sıralamak istiyorum. Tüm ders materyalleri, öğrenme materyallerinin erişilebilir halde hazırlanmalı. Eğitim içerikleri, görsel içerikler ve dijital materyaller mümkün olduğunca erişilebilir ve kapsayıcı bir nitelik kazanmalı. Sınav süreçlerinde herkesin eşit katılım sağlayabileceği imkanlar sağlanmalı. Yani kişiler kendi okuyucusunu bulmak zorunda bırakılmamalı. Gerekirse dijital sistemler bir an önce kullanılmaya başlanmalı. Bunun için altyapı tabii ki oluşturulmalı. Engelsiz öğrenci birimlerine üniversitelerde ciddi roller düşüyor. Buralar sadece öğrencilerin sınav zamanlarında gidip belli düzenlemeleri talep ettikleri yerler olmamalı. Belki bunların görev kapsamları daha fazla genişlemeli. Gerekirse kariyer bakımı da öğrencileri, kör psikologları, psikolog olacak öğrencileri yönlendirici bir nitelik kazanmalı. Akran dayanışması ve sosyal destek mekanizmaları yine eğitim sürecinde de arttırılmalı. Kampüs içerisinde bağımsız yaşam ve fiziksel erişim ve düzenlemeler mutlaka uygun hale getirilmeli. Burada illa bir kör kişinin orada eğitim alıyor olması şart değil. Aslında tüm kurumların, eğitim kurumlarının yeti farklılıklarını gözeterek erişilebilir hale baştan itibaren getirilmesi önemli. Öğretim elemanlarının farkındalık düzeylerinin geliştirilmesi kesinlikle çok önemli. Çünkü burada da çok fazla ön yargılarla karşılaşıldığından bahsetmişti İPAR'da. Dolayısıyla hani sen bu dersi yapamazsın, işte SPSS görsel içerikli sana göre değil gibi bakış açıları yerine daha yapıcı, kapsayıcı tutumları geliştirmeleri için farkındalık düzeylerinin arttırılması önemli. Uygulamalı dersler, test eğitimleri, ölçme araçları bunların hepsi aslında mümkün olduğunca erişilebilir ve kapsayıcı hale getirilmeli. Uzaktan eğitim platformları, akademik veri tabanları bunlar da yine aynı şekilde erişilebilir hale getirilmeli ve tabii ki yapay zeka destekli teknolojiler de körlerin de kullanabileceği duruma getirilmeli. Kapsayıcı eğitim kültürüne sahip bir eğitim ortamı yaratmak aslında hepimizin toplumca hedefi olmalı. Arama sürecine ilişkin önerilerimizi şimdi de sıralayacağım. Yalnızca istihdam olanaklarını arttırmaya yönelik olmamalı. Yani kişiyi işe yerleştirmekle istihdam etmiş olmuyoruz. İstihdamın nitelik kazanması da kesinlikle önemli. Erişilebilir kapsayıcı ve sürdürülebilir bir geçiş mekanizmalarının olması, yani kişinin işe geçişi esnasında desteklenmesi önemli kesinlikle. Kariyer danışmanlığı ve rehberlik mekanizmalarının geliştirilmesi kesinlikle önemli. Üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör ve diğer kurumlar arasında işbirlikleri kesinlikle yapılmalı. Disiplinler arası çalışmalara ihtiyaçlar var. Kamu istihdam süreçleri evet arttırılmalı ama aynı zamanda istihdamın niteliği de arttırılmalı. Kişilere materyaller önceden hazır bulundurulmalı. Kişiler bunu aylarca, yıllarca beklemek durumunda bırakılmamalı ya da kendisi materyalini, bilgisayarını getirmek durumunda bırakılmamalı. Kapsayıcı istihdam politikalarına kesinlikle ihtiyacımız var. Meslek içi eğitimler, terapi eğitimleri, bunların hepsinin mümkün olduğunca erişilebilir hale getirilmesi. Tabii tüm bunları yapabilmek için de kullanıcı deneyimleri, kör psikologların deneyimleri ya da kör çalışanların deneyimlerine ve bilgilerine de başvurulması gerekiyor. Kurumsal kariyer destek mekanizmaları da kurulmalı. Yani kurumda da kişi bir sorun yaşadığında en azından burada destek alabileceği mekanizmalar olmalı. Mentörlük çalışmaları, deneyim paylaşımları ve mesleki aktarımların yapılabileceği ortamlar oluşturulmalı. Mesleki önyargılar yerine hak temelli bir yaklaşımı geliştirmek kesinlikle en temel hedefimiz olmalı. İşe alım süreçlerinde izleme ve değerlendirme mekanizmalarının olması da kesinlikle önemli diyebiliriz. Üçüncü kısma gelirsem meslek yaşantısı ve çalışma deneyimlerine ilişkin önerilerimizi de şöyle toparlayabilirim. Aslında bizim güçlü kurumsal politikalara ihtiyacımız var. Özellikle kör psikologların görüşlerine doğrudan başvurma ve çözüm süreçlerine aktif katılmalarını sağlama, yani öznelerin konuşmasına ve aslında birçok ortamda var olmasına ihtiyacımız var. Karar alma mekanizmalarına katılım kesinlikle önemli. Kullanıcı deneyimi az önce söylemiştim, kesinlikle önemli. Yeti farklılığı olan kişilerin daha görünür hale gelmesi, bu alanın yok sayılmaması, erişilebilirliğin, kapsayıcılığın daha önemli bir ilkesel bir çalışma haline getirilmesi önemli. Sürdürülebilir mesleki istihdam politikalarının geliştirilmesi gerekiyor. Fiziksel erişilebilirliğin yanı sıra bir dijital sistemlerin de erişilebilirliğini kesinlikle burada biz de vurgulamak istedik. Ekran okuyucu kullanım programları, işte yine tekrardan yazılımlar, bunların hepsi aslında bağımsız çalışma deneyimini etkileyen faktörler. Bunların hazır bulundurulması ve kişinin ihtiyaç duyduğunda hemen kullanabiliyor olması, bunu aramaması, beklememesi önemli. Braille etiketler, sesli yönlendirme sistemleri, erişilebilir krokiler binalarda mutlaka olmalı. Meslektaş, stajyer ya da yardımcı personel desteğine ihtiyaç duymamalı kör psikologlar. Mümkün olduğunca kendileri bağımsız, özerk bir şekilde mesleklerini sürdürebilmeli ve kendi yeterliliklerini ortaya koyabilecek ortamları bulabilmeli. Göreve başlamadan önce aslında birçok şeyin hazır hale getirilmiş olması gerekiyor. Erişilebilirlik ihtiyaçlarının bir ortak sorumluluk anlayışıyla ele alınması kesinlikle gerekiyor. Ve aslında tüm ortak kullanım alanlarını da kapsaması. Sadece kör psikologların psikolog odasını kullanmadığını, yemekhane olsun, işte iş yerinde neresi varsa kafeterya olsun, işte toplantı salonları, ya bina içerisindeki tüm alanlara erişebiliyor olması aslında kesinlikle önemli. Burada yöneticilerin tutumlarının geliştirilmesi için yine farkındalık arttırılması kesinlikle önemli. Erişilebilirliğin izlenmesini ve denetlenmesini sağlayacak, değerlendirilmesini sağlayacak denetim mekanizmalarının kesinlikle yani çalışıyor olması önemli. Ülkemizde aslında bununla ilgili yapılan çalışmalar var ama işlevsel olarak bu mekanizmaların yürütülüyor olması, doğru şekilde uygulanıyor olması kesinlikle çok kıymetli. Yine deneyim paylaşımı, mentörlük çalışmaları ve dayanışma ağlarının kurulması kesinlikle gerekiyor. Mesleki anlamda örgütlenme büyük bir ihtiyaç olarak zaten katılımcılarımız tarafından vurgulanmıştı. Etkili hak arama mekanizmaları konusunda aslında tüm çalışanlar özelinde de kör psikologların bilgisinin arttırılması kesinlikle önemli. Savunuculuk yorgunluğu diye ifade eden katılımcılarımız olmuştu. Gerçekten bu savunuculuk yorgunluğunu azaltacak destek mekanizmalarının olması, hani artık insanlar sürekli bir şeyleri yapmak ya da yaptırmak için birilerinin peşinden koşuyor durumda bırakılmamalı. Gerçekten bu imkanlar baştan sağlanmalı. Yine testler, eğitim materyalleri, bunların erişilebilir olması, sunumlar, videolar, bütün görsel içeriklerin kapsayıcı bir şekilde hazırlanıyor olması, meslek örgütlerinde erişilebilirlik ve engellilik alanına yönelik çalışmaların yoğun bir şekilde yer alması da önemli. Aslında erişilebilirlik ve kapsayıcılığın bir insan hakları yaklaşımı olduğu bakış açısını asla unutmamalı ve bu sorumluluğu hissetmeli bütün kurumlar ve toplum olarak hepimiz. Ve aslında farklı engel gruplarının çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan kapsayıcı, evrensel bir tasarım yaklaşımı kesinlikle önemli. Son olarak da bizim kendi görüş ve beklentilere ilişkin önerilerimizi sıralayacağız. Aslında her şeyin, tüm teknolojilerin, fiziki ortamın başlangıçtan itibaren herkes için erişilebilir bir ve kapsayıcı bir şekilde hazır olması, hazır hale getirilmesi kesinlikle en önemli önerilerimizden birisi. Proaktif politikaların olması, yani birisi bir talepte bulunduğunda onun gerçekleştirmeye, yapılmaya çalışılmasından öte, bir talep oluşmadan bir kişi dahi, farklılığı olan bir kişi dahi kuruma geldiğinde aslında hali hazırda kendisi için kapsayıcı bir ortamın bulunuyor olduğu proaktif bir yaklaşımın olması önemli. Tüm yazılımların, dijital sistemlerin, raporlama programlarının, eğitim altyapılarının ve mesleki uygulamaların erişilebilir olmasına çalışılmalı. Tüm materyallerin, aslında kullanılan tüm materyallerin erişilebilir dijital formatlarının bulunması kesinlikle önemli. Tüm aslında her şeye, hem fiziki mekanlara, ortamdaki, hem de materyallere herkesle aynı anda erişebilmek kesinlikle yine kritik önem taşıyor. Yapay zeka destekli çözümler kesinlikle üretilmeli. Bütüncül bir çevre tasarımına kesinlikle ulaşmamız, evrensel tasarım ilkelerini benimseyen bir yaklaşım benimsememiz toplum olarak ve kurumlar olarak çok önemli. Fiziksel erişim sadece kurum içi düzenlemelerle sınırlandırılmamalı. Toplu taşımalar, yaya yolları, kurum içi tabelalar ve yönlendirme sistemleri de erişilebilir hale getirilmeli. Kurumsal süreçler dijital hale getirilmeli. Kağıt temelli işleyişten artık dijital işleyişe geçiş daha hızlı gerçekleşmeli. Fiziksel evrak bağımlılığı azaltılmalı. Erişilebilir belge yönetim sistemleri yaygınlaştırılmalı. Bireysel dayanıklılık ve sürekli mücadele yerine etkili başvuru mekanizmaları ve kurumsal güvence sistemlerinin oluşturulması önemli. Ve tabii ki kapsayıcı çalışma kültürüne sahip olmamız, işbirliği içerisinde bir yaklaşım sergilemesi gerekiyor. Kurumların birbirinden bağımsız çalışmalar yapmak yerine bütüncül, birlikte dayanışarak işbirliği halinde erişilebilirlik ve engellilik konularının kurumlarda daha görünür olması için çalışmaları gerekiyor. Mesleki deneyim ağları kesinlikle oluşturulmalı. Farkındalık çalışmaları arttırılmalı. Mesleki eğitimler, akademik faaliyetler ve bilgi sunum süreçleri kesinlikle güçlendirilmeli. En önemlisi de hak temelli bakış açısına hepimizin bir şekilde ulaşması ve kapsayıcı çalışma ortamlarına kavuşmamız çok önemli. Kör psikologlar özelinde aslında istihdama katılan tüm körlerin ve yeti farklılığı olan bütün grupların diyerek önerilerimizi ben de burada tamamlıyorum. Ve şimdi soru cevap kısmı için bizi dinlediğiniz için teşekkürler diyerek sözü İpar'a bırakıyorum.
Evet, tekrar merhabalar. Soru cevap kısmında eğer sorusu olan varsa seve seve yanıtlamak isteriz.
Yine parmak kaldırmak için alt Y kısa yolu kullanmak isteyen, soru sormak isteyen varsa ya da sohbet alanına da yazarak da sorularınızı iletebilirsiniz tabii ki.
Şu an için herhangi bir mesaj veya el kaldıran görmüyorum. Sanıyorum bir soru yok.
Peki.
O zaman dinlediğiniz ve katıldığınız
Toparlayalım.
için çok teşekkür ederiz. Epeyce uzun bir webinar oldu ama gerçekten bulgularımız o kadar fazlaydı ki raporumuzla Mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışsak da oldukça kapsamlı ve kalın oldu. Elde ettiğimiz şey verilerin kıymetinden dolayı ne raporu ne webinarı çok da kısa tutamadık. Ama hepsinin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Katılımınız için, ayırdığınız vakit için hepinize teşekkür ederiz. Benim diyeceklerim bu kadar. Ayça, Canan, sizin varsa eğer eklemek istedikleriniz.
İyi akşamlar diliyoruz. Katılımınız için teşekkürler. Ben de tekrar iyi akşamlar dileyim.
Ben de herkese katıldığı için ve burada bizimle olduğu için teşekkür ederim.